Ayrım 37, Otel, Arthur Hailey, sayfa 339. Akşamüstüne doğru Peter McDermott düşüncelerini bir düzene sokabildi. Kendi kendine bir şeyi 20, 30, 40 kere toplar ve her keresinde de aynı sonuca ulaşırsan konuda şimdi karşı karşıya kaldığın şey olursa başta kendi sorumluluklarından kaçamazsın diye düşündü. 1,5 saat önce Marshall'dan ayrıldığından beri evindeydi. Üzüntü ve acelecilik duygusunu bastırarak mantıklı, dikkatli ve heyecansız bir şekilde düşünmeye kendini zorlamıştı. Pazartesi gecesinden bu yana biriken olayları tekrar gözden geçirmişti. Tek tek olayları incelemiş, ayrıca da bunların hepsini birleştirerek bir sonuca varma çareleri aramıştı. Yine de öğleden sonra aniden vardığı sonuç dışında hiçbiri uygun ve mantıklı gelmemişti. Şimdi düşünme süresi sona ermişti, işte bir karar vermek gerekliydi. Bildikleri ve tahmin ettiklerini Warren Trent'in gözlerinin önüne sermeyi düşündü. Sonra bu fikir ödlekçe ve sorumluluğu başından savmak gibi geldiği için bir yana itti. Yapılması gerekeni tek başına yapmalıydı. Birbirine uydurulacak işlerde mantıklı bir yan vardı. Açık renk elbisesini aceleyle daha koyu renk olan bir başkasıyla değiştirdi. Evden dışarı çıkan Peter otele gitmek için bir taksi çevirdi. Giriş salonunda kendisini selamlayanlara başıyla karşılık vererek birinci kattaki bürosuna yürüdü. Flora çıkmıştı. Çalışma masasında yığınla mesaj vardı ama bunlarla ilgilenmedi. Sessiz odada bir an durarak ne yapması gerektiğini düşündü. Telefonu açarak hattın boşalmasını bekledi, sonra da şehir polisinin numarasını çevirdi. 13. Bölüm. Nasılsa içeri giren bir sivrisineğin durmadan vızıldaması Jaguar'ın arka kanepesindeki Ogilvy'yi öğleden sonra uyandırdı. Adam yavaş yavaş kendine gelirken nerede olduğunu hatırlamakta güçlük çekti. Sonra birden olayların akışını hatırladı. Otelden çıkışı, sabah karanlığında araba sürüşü, boş yere ödünü patlatan canavar düdüğü, kuzeye doğru yolculuğuna devam etmeden önce gündüzü saklanarak geçirme kararı, en sonra da bitiminde arabayı gizlediği ağaçlık bulunan çimenli yol. Saklandığı yeri besbelli çok iyi seçmişti. Saatine baktı, kimse tarafından rahatsız edilmeden aşağı yukarı 8 saat kadar uyuduğunu gördü. Aklı başına gelince büyük bir rahatsızlık duydu. Arabanın içi boğucuydu. Arka kanepede sıkışmaktan gövdesi sertleşmişti ve ağrıyordu. Ağzı kuruyordu ve pis bir tadı vardı. Susamış, karnı da bir aylık acıkmıştı. Acıyla homurdanan Ogilvy koca gövdesini hareket ettirerek oturdu ve arabanın kapısını açtı. Hemen bir düzine kadar sivrisinek çevresini sardı. Eliyle hepsini kovaladıktan sonra bakındı. Kendini yeniden ortama alıştırmaya çalışıyor. Bu arada da sabah karanlığı gördüğü yerleri şimdi üstünde yaptıkları etkiyle karşılaştırıyordu. O zaman gün ışığı daha yoktu. Sonra hava da serindi. Şimdi güneş yükselmişti ve ortalık çok sıcaktı. Ağaçların kıyısına giderek üstünde sıcak dalgalarının uçuştuğu uzaklardan görünen ana yola baktı. Sabahın erken saatlerinde yolda pek taşıt yoktu. Şimdi ise her iki yöne de otomobiller ve kamyonlar gidiyordu. Sesleri de pek hafif geliyordu durduğu yere. Yakınlarında ise böceklerin devamlı vızıltısından başka hareket belirtisi yoktu. Kendisiyle ana yol arasında güneş altında uyuyan tarlalar, sessiz patika ve tenha ağaçlık bulunuyordu. Ağaçların altında Jaguar saklı duruyordu şimdi. O geldi, şöyle bir rahatladıktan sonra otelden ayrılmadan önce arabanın bagajına koyduğu paketi açtı. Paketin içinde bir termos dolusu kahve, bir sürü bira tenekesi, sandviçler, sosis, bir kavanoz turşu ve elmalı pasta vardı. Yemeklere aç kurt gibi saldırdı, arada da bol bol bira içiyordu. Ardından da sıra kahveye geldi. Kahve geceden beri soğumuştu ama sert ve doyurucuydu doğrusu. yemek yerken arabanın radyosunu açarak New Orleans'dan verilecek haberleri bekledi. Haberler verilmeye başlayınca kazadan sonra kaçan araba olayı kısaca belirtildi. Henüz soruşturmada yeni bir gelişme elde edilememişti. Yemekten sonra çevreyi araştırmaya karar verdi. Birkaç yüz metre ötede bir tepeciğin üstünde ilkinden daha büyük bir ağaçlık buldu. Ağaçlığa doğru yürüdü ve bir tarladan geçti. Ağaçların öbür yanında çamurlu bir dereyle yosunlu kıyılarını gördü. Akarsuyun kıyısına çömelerek hemen elini yüzünü yıkadı. Bu işte bittikten sonra kendini zindeleşmiş hissetti. Burada otlar arabanın gizlendiği yerden daha yeşildi ve daha davetkar görünüyordu. Adam hoşnutlukla uzandı, ceketini de başının altına yastık yaptı. O gibi rahatça yatarken geceki olayları ve önünde uzanan olanakları tekrar gözden geçirdi. Düşündükçe Peter McDermott'la otel dışında karşılaşmasının bir rastlantı olduğu hakkındaki ilk düşüncesi doğrulanıyordu. Bu konuyu bir yana itebilirdi. Otelin baş dedektifinin kaybolduğunu öğrenen McDermott'un tepkisinin patlayıcı bir öfke olacağını tahmin etmek zor bir şey değildi. Ama bu öfke ne Ogilvy'nin gittiği yere ne de yola çıkma nedenini ortaya çıkarmaya yardım edecekti. Hem belki başka bir nedenle önceki geceden beri bir alarm verilmişti de Ogilvy ve Jaguar harıl harıl aranıyordu. Ama radyo haberine göre bu da pek mümkün değildi. İşin dış görünüşü parlak gibiydi. Özellikle mangırı cebine indirdiğini, geri kalanını da ertesi gün Chicago'da alacağını düşündüğü zaman. Şimdi havanın kararmasından başka bekleyecek şeyi yoktu. 14. Bölüm. Otel faresi Mill'in neşeli ruh hali bütün öğleden sonra boyunca devam etti. Bu neşe saat 5'i biraz geçe kral dairesine yaklaşırken kendine olan güvenini destekliyordu. Bir kez daha 8. kattan 9.'ya çıkmak için servis merdivenini kullanmıştı. Irish Channel'daki çilingirin yaptığı yedek anahtar cebindeydi. Kral dairesinin dışındaki koridor boştu. Deri kaplı çifte kapının önünde durarak içerisine dikkatle dinledi ama hiçbir ses duyamadı. Sonra koridorun iki yanına bakarak tek bir hareketle anahtarı cebinden çıkarıp kilide soktu. Daha önce anahtarı yağlanması için toz grafitle silmişti. Anahtar kilide girdi, bir an takıldı, sonra içeride döndü. Otel faresi çift kanatlı kapılardan birini 2 santim kadar araladı. İçeriden hala hiç ses gelmiyordu. Kapıyı dikkatle kapatarak anahtarı da kilitten çekti. Şimdilik amacı daireye girmek değildi, bu daha sonra gece yapılacak işti. Amacı deneme ve anahtarı dilediği an kullanıp kullanamayacağını öğrenmekti. Daha sonra uzun bir bekleyiş devresine girecek ve tasarısında öngördüğü şekilde bir fırsat kollayacaktı. Şimdilik 8. kattaki odasına dönerek çalar saati kurdu ve uyudu. 15. Bölüm. Dışarıda güneş yavaş yavaş batıyordu. Peter McDermott çalışma masasının başından kalkarak özür diledi ve ışıkları yakmaya gitti. İşini bitirdikten sonra döndü. Bir kez daha gri flanel elbiseli karşısında oturan alçak sesli adama baktı. New Orleans polisinin dedektif bürosundan başkan Yolas, Peter'ın hayat boyunca gördüğü polislerden en az polise benzeyeniydi. Peter'ın ipuçları ve kuşkuları hakkındaki konuşmasını banka müdürünün kredi için başvuran birine dinlediği gibi ses çıkarmadan dinlemeye devam etti. Uzun ve tek yanlı konuşma sırasında dedektif bir kez o da telefon edip edemeyeceğini sormak için Peter'ın sözünü kesmişti. Peter ona telefon edebileceğini söyleyince de odanın karşı ucundaki bir telefona gitmiş ama sesi o kadar yavaş çıkmıştı ki Peter ne konuştuğunu hiç anlayamamıştı. Tartışılabilecek cevapların bulunmaması Peter'ın kuşkularının yeniden canlanmasına sebep olmuştu. Bunların hiçbir yanının mantıklı olduğunu pek aklım kesmiyor. Aslında şimdi kendimi biraz da aptallaşmış hissediyorum demişti genç adam. Mr. McDermott, eğer daha çok kişi bu olayla sizin gibi ilgilenseydi polisin işi çok daha kolaylaşırdı. İlk kez Başkan Yolus bir kalem ve bir not defteri çıkardı. İhbarınızdan herhangi bir sonuç çıkarsa kuşkusuz sizin ifadenizi alacağım. Bu arada not etmek istediğim bir takım ayrıntılar var. Bunlardan biri arabanın plaka numarası. Bu bilgiyi Flora'nın daha önce verdiği haberi doğrulayan mesajından elde ettiler. Peter yüksek sesle okudu, dedektif de numarayı defterine yazdı. Teşekkür ederim. İkincisi de şu adamınız Ogilvy'nin tarifi. Onu tanıyorum ama bu bilgiyi sizden almak istiyorum. Peter ilk kez gülümsedi. Bu çok kolay bir şey. Ogilvy'yi tarif ederken telefon çaldı. Peter cevap verdi. Sonra da telefonu öne itti. Sizi arıyorlar. Bu kez dedektifin konuşmasını duyabiliyordu. Adam sadece evet efendim ve anlıyorum sözcüklerini tekrarladı. Bir keresinde dedektif değer biçer gibi gözlerini Peter'a dikti. Telefona da bana kalırsa çok güvenilir bir adam efendim dedi. Dedektifin yüzü hafif bir gülümsemeyle kırıştı. Hem üstelik kaygılı. Arabanın plaka numarası ve Ogilvy ile ilgili bilgileri tekrarladıktan sonra telefonu kapadı. Peter kaygılı olmak konusunda haklısınız. Croydon dükü ve düşesiyle görüşmeyi düşünüyor musunuz diye sordu. Şimdilik değil. Bunu yapmak için elimizde daha bazı şeyler olması gerekiyor. Dedektif Peter'a düşünceli düşünceli baktı. Bu geceki gazete haberini gördünüz mü? Hayır. States Item yayınladı. Croydon dükünün İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine atanması ile ilgili bir söylenti var. Peter hafiften ıslık çaldı. Şefimin söylediğine göre radyo atanmanın doğrulandığını bildirmiş. Bu bir çeşit diplomatik dokunulmazlık sağlayacağı anlamına gelmiyor mu? Dedektif başını salladı. Daha önce meydana gelen bir olay için geçerli değildir sizin dediğiniz. Ama yanlış bir suçlama. Ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle bu durumda. Dolayısıyla bu kadar tedbirli hareket ediyoruz Mr. McDermott. Peter soruşturmanın duyulması ve Croydon'ların suçsuz olmaları halinde otelin ve kendisinin başına epeyce çorap örüleceğini düşündü. Komiser yardımcısı Yolus, eğer içinizi rahatlatacaksa size birkaç şey açıklayayım dedi. Telefon ettiğimden beri ilk kez adamlarımız bir takım hesaplar yaptılar. Şu sizin adamınız Ogilvy'nin arabayı eyaletten çıkarmaya, belki de kuzeye bir yere götürmeye çalıştığını sanıyorlar. Ama Croydon'larla ne şekilde bağlantı kuruyor onu bilmiyoruz işte. Peter bunu ben de kestiremiyorum dedi. Gerçek olan şu ki siz onu gördükten sonra dün gece yola çıktı ve gün ışığında bir yerlere saklandı. Otomobil o haldeyken gündüz gözüyle yola devam etmesi için aptal olması gerekir. Bu gece görünürse biz hazırız. Şimdi 12 eyalete haber veriliyor. Demek bunu gerçekten ciddiye alıyorsunuz. İki şey var demiştim. Dedektif telefonu işaret etti. Bu son telefon konuşmasının nedeni eyalet laboratuvarı raporundan bizim adamlarımızın pazartesi günü kaza yerinde kırık cam parçaları ve farın çevresini kuşatan halkayı bulduklarını öğrendik. Yalnız otomobil yapımcılarından biri koyduğu teşhisi sonradan değiştirdiği için zorluklar çıktı. Ama şimdi kırık cam parçaları ve far çevresini kuşatan madeni halkanın bir Jaguar'a ait olduğunu biliyoruz. Gerçekten bu kadar emin olabiliyorsunuz demek. Daha da iyisini yapabiliriz Mr. McDermott. Eğer kadın ve çocuğu öldüren arabayı bulursak hiç kuşkusuz ispatlarız. Yolus gitmek için ayağa kalkınca Peter de onunla dış büroya kadar yürüdü. Dışarıda Herbie Chandler'ın beklediğini görünce çok şaşırdı. Ama akşam ya da ertesi sabah kendisini uğraması için haber bıraktığını hatırladı. Öğleden sonrasının gelişmelerinden sonra büyük bir ihtimalle tatsız geçecek bu görüşmeyi ertelemeyi düşündü. Ama sonradan bunu geciktirmekle eline bir şey geçmeyeceği sonucuna vardı. Dedektif ve Chandler'ın bakıştıklarını gördü. Peter iyi geceler derken Chandler'ın Sansar'ınkine benzeyen uzun yüzünden bir kaygı gölgesinin geçtiğini görünce haince bir zevk duydu. Polis gidince eliyle şef komiye içeri gelmesini işaret etti. İçeride çalışma masasının gözünü açtı ve içinden Dixon, Dumayer ve diğer iki gencin verdikleri ifadeler bulunan dosyayı çıkarak Chandler'a uzattı. Sanırım sizi ilgilendirir. Aklınıza bir şey gelmesin diye şimdiden söyleyeyim. Bunlar kopyalardır. Orijinalleri bende saklı. Chandler acı çeker gibi bir hal takınmıştı. Sonra elindeki kağıtları okumaya başladı. Sayfaları çevirdikçe dudakları da gittikçe daha fazla kısılıyordu. Peter adamın dişleri arasından soluğunu hızla içine çektiğini duydu. Sonra da şef komi kendi kendine homurdandı. ''Gidip içler sizi.'' Peter sertlikle cevabı yapıştırdı. ''Pezevenkliğinizi açıkladıkları için mi bunu söylüyorsunuz?'' Şef komi kıpkırmızı oldu, sonra elindeki kağıtları masanın üstüne bıraktı. ''Ne yapacaksınız?'' ''Yapmak istediğim şey seni hemen şimdi kovmak. Ama burada çok uzun süreden beri çalıştığın için olayı Mr. Trent'in gözlerinin önüne sereceğim.'' Chandler şimdi sızlanmaya başlamıştı. ''Mr. Mac, bu konuyu şöyle biraz daha uzun konuşamaz mıyız acaba?'' Karşısındakinden cevap gelmeyince ekledi. ''Mr. Mac, böyle bir yerde öyle şeyler döner ki. Bana hayatın bir takım gerçeklerinden, yani şu kiralık kızlar ve dönen diğer bütün dolaplardan bahsedeceksen, bilmediğim pek de bir şey yok demektir. Ama benim de senin de bilmediğimiz bir şey var, o da şu. Bazı işlerde yönetimin koyduğu yasaklar vardır. Bunlardan biri de genç çocuklara kadın bulmaktır. Mr. Mac, bu kerelik acaba işi Mr. Trent'e duyurmasak olmaz mı? Olay aramızda kalamaz mı? Hayır. Şef Komi'nin gözleri odanın içinde şöyle bir dolandı. Sonra gene Peter'ın üstüne dikildi. Hesap yapıyor gibiydi. Mr. Mac, bazı insanlar yaşadıkları sürece karşılarındakileri de yaşatsalar... Sustu. Evet. Bazen bu birçok şeye değer. Peter meraklanmıştı, sustu. Chandler önce kararsızlıkla duraladı, sonra ceketinin bir düğmesini açarak iç cebinden katlanmış bir zarf çıkararak masanın üstüne koydu. ''Peter, şuna bir bakabilir miyim?'' dedi. Chandler zarfı ileri itti. Zarf yapıştırılmamıştı. İçinde 5 tane $100 banknot duruyordu. Peter bunları merakla inceledi. ''Bu paralar gerçek mi?'' Chandler yuluşuk yuluşuk güldü. ''Hepsi gerçek paralardır.'' Bana ne kadar fiyat biçtiğini öğrenmek istemiştim de. Peter parayı geri itti. ''Al bunu ve defol.'' ''Mr. Mac, eğer daha fazla istiyorsanız defol.'' Peter'ın sesi yavaş çıkıyordu. Adam yerinde yarı yarıya doğrulmuştu. ''Pis boynunu koparmadan defol şuradan.'' Parayı alıp çıkarken Herbie Chandler'ın yüzü bir nefret maskesini andırıyordu. Peter McDermott yalnız kalınca durgunlaştı. Sessizce çalışma masasının başında oturuyordu. Polis ve Chandler'la yaptığı konuşmalar onu yormuş, canını sıkmıştı. İki konuşmadan belki en fazla ikincisine üzülmüştü. Belki adamın teklif ettiği parayı eline almak onda pislenmiş gibi bir izlenim uyandırmıştı da ondan. Yoksa gerçekten öyle miydi? Peter kendi kendine dürüst ol dedi. Para elindeyken bir an içinde bunu almak isteği uyanmıştı. $500 epey iş görecek bir paraydı. Çok daha fazla kazanan şef kominin aldığı paraların kendi geliriyle kıyaslanamayacağından kuşkusu yoktu. Chandler'dan başkası ona bu rüşveti teklif etseydi belki de dayanamayıp parayı alırdı. Ama gerçekten alır mıydı? Bundan emin olabilmeyi diledi içinden. Her iki halde de işçisinden para kabul eden ilk otel müdürü kendisi olmayacaktı nasılsa. Ama işin en garip yanı Herbie Chandler aleyhindeki delilleri Warren Trent'in önüne sereceğinde diretmesine rağmen Chandler'ın kovulmasının gerçekleşeceği konusunda hiçbir garanti verilmeyeceğiydi. Birden otel el değiştirirse ki bu çok akla yakın bir ihtimaldi, Warren Trent artık bu işlerle ilgilenmeyecekti. Peter de otelde olmayacaktı o zaman. Yönetimin el değiştirmesiyle başta çalışanların sicilleri hiç kuşkusuz incelenecek, sıra Peter'a gelince o tatsız Waldorf rezaleti ortaya çıkacaktı. Genç adam bu olayı unutup unutamadığını düşündü. Pek yakında bunu öğrenirdi nasılsa. Peter dikkatini bugüne çevirdi. Flora masasının üstüne bir dosya bırakmıştı. İçinde öğleden sonranın hesapları vardı. Odaya girdiğinden bu yana ilk kez Peter sayıları inceledi. O gece otelin dolmaya başladığını ve geç saatlere kadar bir kez daha boş oda kalmayacağını anladı. Eğer St. Gregory yenilgiye uğruyorsa, bu gene de davullu zurnalı bir yenilgi olacaktı. Telefonla arayanların adlarıyla dosyadan başka masanın üstüne yeni gelmiş mektuplar ve mesajlar duruyordu. Peter hepsini ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ertesi güne kalmayacak kadar önemli bir şeye rastlamadı. Mesajların altında büyük bir dosya vardı. Peter bunu açınca önceki gün ahçı yardımcısı Andre Lemieux'un verdiği ustaca hazırlanmış plan olduğunu gördü. Peter sabah planı incelemeye başlamıştı bile. Saatine bakan genç adam oteldeki akşam turuna çıkmadan önce bunu okumaya devam etme kararı verdi. Oturarak dikkatle yazılmış sayfaları ve grafikleri önüne açtı. Okudukça genç ahçıbaşı yardımcısına olan hayranlığı gittikçe artıyordu. Plan ustaca hazırlanmıştı. Hem otel sorunları hem de lokanta bölümünün imkanlarının geniş bir şekilde kavrandığını belirtiyordu. Lemieux'un söylediğine göre ahçıbaşı Mr. Webram'ın bu teklifleri reddetmesi Peter'ı kızdırdı. Bazı sonuçların tartışma götürebileceği bir gerçekti. Hatta Peter bile Lemieux'un bazı fikirlerine karşı çıkıyordu. Hem sonra ilk bakışta bazı fiyatlar pek iyimserce yazılmış gibi geliyordu insana. Ama bunlar ikinci derecede kalıyordu. Önemli olan taze ve ustaca bir duruluğu olan beynin yemek idaresindeki eksiklikler üstünde düşünmesi ve bunların yerine yapılabilecek şeyleri teklif etmesiydi. Hem sonra St. Gregory, Andre Lemieux'un yabana atılmayacak yeteneklerinden daha iyi faydalanmazsa, adamın bunları başka yerde iyi bir şekilde kullanmak isteyeceği de apaçıktı. Peter planı ve grafikleri dosyaya tekrar yerleştirirken, Lemieux'un yaptığı gibi otelde birinin işine bu kadar istekle sarılmasından da büyük bir kıvanç duyuyordu. Andre Lemieux'e düşündüklerini ve planın üstünde yaptığı etkiyi söylemeye karar verdi. Hem zaten otelin şimdiki sallantılı durumunda da Peter'ın yapacağı başka şey olamazdı. Adam bu gece kimin yemeklere nezaret edeceğini telefonla sorduktan sonra Mr. Ebron'un hastalığının devam ettiğini, onun içinde ahçıbaşı Lemieux'un görevli olduğunu öğrendi. Peter protokole uyarak hemen mutfağa ineceğini bildiren bir mesaj bıraktı. Andre Lemieux onu ana yemek salonu kapısının önünde bekliyordu. ''Buyurun efendim, hoş geldiniz.'' Gürültülü ve buhar içindeki mutfağın yolunu gösterirken genç ahçıbaşı Peter'ın kulağının dibinde de bir yandan bağırıyordu. ''Müzisyenlerin dedikleri gibi siz de bizi tam bütün seslerin bir bütün haline geldiği anda bastırdınız.'' 37. Ayrımın sonu. Sayfa 349.